We're in a library. Shh. We're in a library. Shh. We're in a library.
Babamın Kitaplığı. Bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu. Morneal Medway nasıl keşfedildi? Morneal Medway'in keşfedilmesinin ardından bu kadar değişmiş olması herkesi hayrete düşürüyor. Ben hariç herkesin hafızasında Greenwich Village'li, yetenekten mahrum, az yıkanan, iki cümlesinden birine benle başlayan, üç cümlesinden birini ise bizzatla bitiren bir ressam var. İkinci sınıf bir sanatçı olduğundan şüphe eden ama itiraf da edemeyenlerin hastalıklı gururu vardı onda ve ukalalıklarıyla kendini dinleyenlerin sabrını taşırırdı. Ondaki değişikliği, beklenmeyen başarısını, abartılı tevazuunu anlıyorum. Keşfedildiği gün orada olduğumu belirtmeliyim. O gün tam da onun keşfedilmesinden konuşuyorduk. Blacker Street'teki stüdyosunda bulunan yegane sandalyede dengede durmaya çalışıyordum. Çünkü koltuğa oturmak için biraz fazla akıllıydım. Morneal kirasını bu yıpranmış, oturma yeri hem fazla yüksek hem de geriye kaykılmış koltuk sayesinde ödüyordu. Oturur oturmaz cepleriniz boşalmaya başlar, içinde ne var ne yok koltuğun minderine dökülüverirdi. Bozuk para, anahtarlar, cüzdanlar, delikli tahta ve paslı yay ormanı içinde yitip giderdi. Misafirler gidince koltuğu söker, bir bakkal gibi günün hasılatını hesaplardı. Tabii ki sandalye daha tehlikesizdi ama düşmemek için insanüstü bir güç sarf ederdiniz. Morneal ise kendini riske atmaz yatağa otururdu. Bir gram beyni olan bir eleştirmenin ya da bir galericinin gelip eserlerimi göreceği günü bekliyorum. Bu olacak, biliyorum olacak. Yapıtlarım fazla iyi. Bazen ben bile korkuyorum. Bir insan için fazla yetenek var bende derdi. Tabii öyle ama her şeyi hesaba katmalı derdim. Yok, bu yetenek bana fazla geliyor demiyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkarak. Ensem kalın biliyorsun, cesaretim de var. Biliyor musun ne düşündüm bu sabah? Picasso'yu ve Rouault'yu Washington Square'de yürürken kendi kendime günümüzde gerçekten önemli eserler veriliyor mu dedim. Büyükler içinde kim gerçekten büyük? Böylece sadece üç isim geliyor aklıma. Picasso, Rouault ve ben. Başka hiç kimse gerçek anlamda geçerli ve özgün iş çıkaramıyor günümüzde. Üç isim var sadece. Bir düşün. Gezegeni kaplayan ressamlar sürüsü içinde üç isim. Heyhat, insan kendini ne de yalnız hissediyor Dave. Seni anlıyorum dostum Morneal ama bir yandan sen... Vedası kendime soruyorum diye devam ediyor. Bu niye böyle? Neden deha bu kadar kıt? Pittsburgh, Pennsylvania'dan New York'a göçen bu genç adam tıraş olmayı pek sevmez ve kendini ressam sanırdı. O zamanlar Gauguin'i beğenip taklit eder ve saatlerce Pittsburgh sinemalarında öğrenilmiş Brooklyn aksanıyla taşralı basitliğinin mistik yönü hakkında konuşurdu. Sakal uzatıp Art Students League'de birkaç ders gördükten sonra Gauguin'i unuttu. Yavaş yavaş kendi tekniğini oluşturdu. Üst üste lekeler. Resimleri kötüydü işte. İyi niyet bile bunu başkaca söyletemez kimseye. Uzun zaman iki modern ressamla atölye paylaşmış ve bir üçüncüsüyle evli kalmış olmama rağmen bu benim kişisel fikrim sayılmaz. Resimden anlayan ve işlerini tarafsızca incelemiş, hiçbir kastı olmayan kişiler de böyle düşünüyorlar. Onların arasında harika bir eleştirmen vardı. Soyut sanat konusunda uzman olan bu zat, Morneal'ın bana verdiği, bütün karşı çıkmalarıma rağmen el cihazıyla şöminenin üstüne astığı tabloya ağzı açık bir süre baktıktan sonra ''Mesele yalnızca plastik ve grafik anlamsızlığı değil bunun. O kadar ki resimsel hiçbir sorun doğuramaz. Beyaz üstüne beyaz, çakışmış lekeler, muğlaklık, yeni saçmalık ya da ne derseniz deyin tam anlamıyla sıfır, sıfır, sıfır. Bu yalnızca şehri kirleten, pis sakallı, boş gezen bir herifin işi.'' demişti. Bu durumda neden Morneal'la vaktimi kaybettiğimi sorabilirsiniz. Aslında komşuyuz. Ona sadece 3 evlik mesafede oturuyorum. Bir de ara sıra canımı sıkan bir şiir üzerinde bütün gece çalışınca edebiyattan başka şeyler konuşmak için ona uğrarım. Onunla gerçek anlamda konuşmak da mümkün değildir. Monoloğunun arasına bir iki kelime sıkıştırabilirsem ne mutlu bana. Morniel ile aramızdaki fark, benim eserlerimin az satan avantgard dergilerde de olsa yayınlanmış olmaları. Onun yaptıklarıysa bir kerecik olsun sergilenmiş değiller. Doğrusu onunla dostluğumun başka bir nedeni de sahip olduğu tek gerçek yetenektir. Maddi açıdan durumum biraz sıkışık. Yazmak için güzel kağıt, kitaplığım için ender bulunan pahalı kitaplar gibi almaya gücümün yetmeyeceği pek çok şey var. Canım son çıkan Wallace Stevens derlemesini çekmişse dostuma uğrar, bu alamadığım kitaptan bahsederim. Ardından kitapçıya uğrar, içeride ayrılırız. Ben baskısı tükenmiş ya da ateş pahası bir kitaptan söz açarak kitapçıyı meşgul ederken Morneil, Stevenson kitaplarını yağmalar. Tabii elim bollaşınca bunların parasını ödemeye niyetliyim. Dostum müthiştir. Hiç kimse ondan şüphelenmez ve asla yakalanmamıştır. Doğal olarak ona bunun karşılığını sanat malzemeleri dükkanında öderim. O da boya ve fırça ihtiyacını aynı yolla karşılar. Anlayacağınız, ilişkimiz karşılıklı bir alışverişe dayalıdır. Bunun sıkıcı yanı, beni hiç ilgilendirmeyen ve saatler sürebilen konuşmalarını dinlemek zorunda oluşumdur. Bir de onun, aşırdığımız malzemenin parasını bir gün ödemeyi, aklından bile geçirmeyişi vicdanımı rahatsız ediyor. Her neyse, ben elime para geçince kitaplarımın parasını ödeyeceğim. Bir keresinde, benim tek oluşum akıl almaz bir şey diyordu. Hiç şüphesiz başkaları da benim sahip olduğumun kat kat üstünde yeteneklerle doğuyorlar. Ancak sanatsal olgunluğa erişemeden köreliyorlar. Neden? Nasıl? Toplumun bundaki rolü sorgulanmalı. Toplumun kelimesi ağzından çıktığı anda karşı duvarda kare biçimli bir kutu oluşturan kırık şekiller, içinde de mor renkte ışıklı bir insan şekli gördüm. Şekil yerden bir metre yüksekte oluşmuştu. Ansızın yok oldu. Işığın ürpertisi de silindi. Serap mı? Her şeyden önce mevsim yaz değildi. Görsel yanılgılara pek kapılan biri de değilimdir ben. Yoksa hayal gücümü harekete geçiren atölyenin duvarında oluşan yeni bir çatlak mıydı? Yağmur yağınca bazen su acınacak haldeki duvara sızar canına okurdu. Ya mor ışıklar? İnsan şekline ne demeli? Bir çatlak için biraz karışık değil mi tüm bunlar? Hem niçin yok oldu? Derken tiz bir notalar dizisi duyuldu. Odanın ortasında, yerden 50 santimetre yüksekte mor çizgiler yine belirdiler. Sisli, şeffaf ve bir insan şeklini çevreler bir halde. Aynen ilk defasında olduğu gibi. Morneil hızla döndü ve sabit gözlerle, ne? Kutu yine yok oldu. Ne oluyor ya? Bilmiyorum ama çok güzel bir etkisi var. Notalar yeniden duyuldu ve mor kutu ortaya çıktı. Bu sefer yere değiyordu. Rengi gitgide koyulaştı. Notalar da pesleşip duyulmaz oldular. Şekil tamamen matlaşınca kutunun üzerindeki kapı kayarak yana açıldı. Bir adam çıktı içinden. Süslemeleri sarkan bir elbisesi vardı. Bir an bana baktı. Sonra Morniel'e döndü. Morniel Matevay? Evet. Buzdolabına doğru birkaç geri adım attı. Sevgili Morneil Matevay, adım Glescu ve size milattan sonra 2487 yılından selamlar getirdim. Susmuştuk. Kalkıp Morneil'in yanına gittim. Ve şimdi el sıkışarak 20. yüzyılın tipik bir törenini yerine getirelim. Tören yapıldı, el sıkıştık. Glescu bana Çin lokantasında çubuk kullanmaya çalışan Ayovalı bir çiftçi gibi görünüyordu. Glescu, ne an değil mi? Ne müthiş bir an, böyle düşünmüyor musunuz? Morneil, niçin öyle olsun ki? Siz zaman makinesinin mucidi misiniz? Glescu, mucit mi, ben mi? Hayır, kesinlikle değilim. Zaman taşıma Antoinette Ingeborg tarafından bulunmuştur. Ama bu önemsiz. Sizin çağınızdan sonra olan bir şey. Detayları bir yana bırakalım, sadece yarım saatim var. Niçin sadece yarım saat dedim. Glescu, Skindrome'u daha fazla burada tutamayız. Bu sizin çağınıza transferi sağlayan cihazın adı. O kadar büyük bir enerji harcıyor ki zaman yolculuğunu yalnızca 50 yılda bir gerçekleştirebiliyoruz. Bir çeşit Gopel haline geldi. Doğru dedim değil mi? Şu önemli ödülün adı Gopel. Nobel mi demek istiyorsunuz? Nobel ödülü dedim. Glescu, evet Nobel. Zamanda yolculuk artık bir ödül gibi hak eden bilim adamlarına veriliyor. Şimdiye kadar hep tarihçilere verildi. Onlar da şuncacık yarım saatlerini Truva'da, Los Alamos'taki ilk atom bombası denemesinde, Amerika'nın keşfinde bunun gibi yer ve zamanlarda ziyan ettiler ama bu yıl. Morneil, Evet, siz hangi bilim dalındansınız diye sordu. Glescu, bir bakıma ben de tarihçiyim ama uzmanlık alanım sanat tarihi. Uzman olduğum konu ise... Morniel telaşla. Neymiş, neyin, kimin uzmanısınız? Sizin Bay Mataway. Tüm alçak gönüllülüğümle çağımın en büyük Morniel Mataway uzmanı olduğumu söylersem sanırım bana karşı çıkacak kimse bulunmaz. Evet bayım, uzmanlığım sizsiniz. Morniel'in suratı çarşaf kadar beyaz kesilmişti. Gidip yatağın kenarına oturdu. Demek oluyor ki ben meşhurum, bu kadar meşhurum. Meşhur mu? Aman beyefendi, siz meşhurdan da ötesiniz. İnsanlığın çıkardığı pek az ölümsüzden birisiniz. Son kitabımda da belirttiğim gibi, Morniel Mataway dünyaya yeni bir çehre verdi. Bir tek insanın çabaları pek az kereler. Morniel ağlamaklı. Meşhur? Evet, meşhur. Modern resim kimin sayesinde gerçek doruğuna ulaştı? Kimin renk ve çizgi anlayışı 500 yıldır mimariye hükmediyor? Kim şehirlerimizi, oyuncaklarımızı hatta giysilerimizi şekillendirdi? Ben mi? Siz, sizi kimle kıyaslamalı bilmem ki. Rembrandt? Vinci? Rembrandt ve Vinci'yi sizin aynı kefeye koyamayız. Onlar asla sizdeki evrenselliğe, kozmik duyuya sahip olamadılar. Sanırım bir benzeriniz ancak edebiyatta bulunur. Shakespeare belki. İnsanı ve evreni kavrayışı, şiirindeki eşsiz müziği ve İngiliz dilinin gelişimine olan katkılarıyla Shakespeare ama o bile üzgünce başını sallar. Shakespeare demişken David Dantzinger adında bir şair tanıyor musunuz acaba? Eserlerinin birazı da olsa size ulaşabildi mi? O siz misiniz? Evet, Dave Dantzinger benim. Hatırlayamadığımı itiraf etmeliyim. Hangi ekole dahil yapıtlarınız? Birçok adı var. Karşı helcilik en tanınmışı ya da belki post imajizm. Hayır, bu çağdan tanıdığım tek şair Peter Ted. Peter Ted mi, hiç duymadım. Daha henüz keşfedilmediğindendir. Unutmayın ki bir edebiyat uzmanı değilim. Belki de bu bilgilere sahip biri sizi hemen tanırdı. Morniel sırıtarak bana bakıyordu. Glescu parmağına baktı. Renkli bir şerit kısalıp ucundaki son işaretine yaklaşıyordu. Telaşla, vaktim azalıyor. Acaba şu an üzerinde çalıştığınız eseri görmem mümkün mü? Tabii ki. Sizin için her şeyi yaparım. Glescu yutkundu. Sanki önünde cennet kapıları açılmıştı. Bitmemiş bir Morniel Mataway'i görmek, henüz kurumamış boyayı hissetmek, gözlerini kapadı. Morniel şövalyesine gidip asil bir hareketle tuvale örten bezi sıyırdı. Sanırım ona şekilsel figürler numara 29 diyeceğim. Glescu gözlerini araladı ve öne eğilerek, ama bu sizin değil Bay Mataway. Morniel döndü ve şaşkın bir gözü tabloda, yok tamamen benim, şekilsel figürler numara 29, tanıdınız mı? Hayır, tanımıyorum ama çok mutlu olduğumu belirtmeliyim. Başka bir şey görebilir miyim lütfen? Daha geç bir eser. Ama bu en sonuncusu, şüpheli bir tavırla. Geri kalanı hep öncekiler. Bakın belki bunu seversiniz. Kutudan bir tuval çıkardı. Bu şekilsel figürler numara 22. İlk devremden en iyi örnek. Glescu'nun tüyleri ürperdi. Üst üste gelmiş pisliklere benziyor. Aynen. Ben buna çakışık lekecilik diyorum. Bakın bu da şekilsel figürler no... Bay Morniel, ne olur bana bu şekilsel figürlerden başka bir şey gösterin. Renge ve forma sahip bir şey. Morniel kafasını kaşıdı. Bekleyin. Tozlu bir tuval gösterdi. İşte ilk çalışmalarımdan. Elimde bir bu var. Glescu üzgün. Bunları niye saklamadığınızı anlıyorum. Morniel telaşlanıp bütün tuvallerini atölyeye yaydı. Glescu gözleri yerde. Anlamıyorum. Tüm bunlar tekniğinizi ve stilinizi bulmadan önceye ait olmalı ama ben yine de bir deha izi görmeye çalışıyorum. Tüm gördüğümse başını salladı. Ya bu? Morniel ümitsizliğe kapılmıştı. Glescu tuvali eliyle iterek, acıyın, göstermeyin bana bunları. Parmağına baktı. Vaktim çok az, size bir şey göstermeliyim. Mor kutusuna girdi ve elinde bir kitapla çıktı. Yaklaşmamızı işaret etti. Morniel ve ben omzunun üstünden baktık. Sayfalar beyaz ve kaygandı. Kağıttan değildiler. Kapaktaki başlık ise şöyleydi. Morniel Mataway'in bütün eserleri. 1928-1996. 1928'de doğmadın mı diye sordum. 23 Mayıs 1928. 68 yıl. Fena değildi bu süre. Ne zaman öleceğini bilmek herkese nasip olmazdı. Glescu sayfaları ilk reprodüksiyona kadar çevirdi. Şimdi bile o anı hatırladıkça bacaklarım titriyor. Çok renkli, varlığını hayal bile edemeyeceğim soyut bir tabloydu bu. Gelmiş geçmiş bütün soyut sanat eserleri bunun yanında çocuk oyuncağı kalırdı. Gözleriniz resim sanatına ne kadar alışık olmasa da bundan zevk alırdınız. Duygusallık etmek istemem ama gözlerim yaşlarla dolmuştu. Güzelliğe duyarlı olan herkes aynı şeyi yaşardı. Morneal, ha bu mu diye bağırdı. Bunlarla mı ilgileniyorsunuz siz? Önceden söyleseydiniz ya. Glasgow Morneal'i tişörtünden yakaladı. Böyle tablolarınız mı var yani? Hayır, tablolar değil, sadece bir tane, bir tek. Geçen hafta eğlenmek için yaptım. Bu binada oturan bir kıza hediye ettim. Bakmak ister misiniz? Hemen. Morneal kitabı aldı ve kayıtsızca yatağın üzerine fırlattı. Gelin öyleyse. Bir iki dakika alır sadece. Bizimle iki kat inip bir kapıyı çaldı. Bekledik, yine çaldı. Kimse açmıyordu. Hay Allah, evde değil. İlgileneceğinize emindim halbuki. Tabii ilgileniyorum. O kadar da az zamanım kaldı ki. Morneal parmak şıklattı. Durun, bir fikrim var. Anita'nın iki kedisi var. Onlarla ilgilenmem için bana anahtarını bırakır. Gidip hemen getiririm. Gitmeden önce bana bir göz kırptı. Bu, konuş onunla, dikkatini çek demekti. Mağazaları talan taktiğiydi bu onun. Şimdi kitabı saklayacak. Glasgow ise vakti kalmayınca çekip gidecek. Morneal ise oturup kitaptaki tüm resimleri taklit etmek kalacaktı. Ben, siz de resim yapıyor musunuz Bay Glasgow diye sordum. Öyle mi görünüyorum? Tabii gençliğimde sanatçı olmak isterdim. Bir şeyler karaladım ama sanat üzerine yazmak yapmaktan daha kolay geliyor insana. Ama şu gördüklerim yaşamımın en büyük hayal kırıklığı. Size böyle söylememeliyim, onun arkadaşısınız. En iyi arkadaşı. Tabii bunun pek bir anlamı yok. Tanrım, vaktim bitti gibi. Merdivenleri dörder dörder çıktı. Gitmiş. Beni burada bırakmış. Kapıyı kapamanın geri gitmek için yeterli olduğunu anlamış olmalı. Evet, çok namussuzca pişmandım. Ama şimdi gerçek bir kahraman olacak. Glasgow. Şüphesiz, ama ya resim yapmasını isterlerse? Ben. Aman canım, mutlaka eserlerinden daha iyisini kendisinin bile yapamayacağını söyler onlara. Kendi hakkında konferanslar verir. Sizi aramaya gelirler mi? Hiç şansım yok. Geri dönmediğin takdirde sorumluluğun sana ait olduğunu belirten bir kağıt imzalatırlar. 50 yıl sonra ise bir araştırmacıyı ya Buda'nın doğumuna gider ya da Bastil'in alınmasına. Tamamen kapana kısıldım burada. Zamanınızda yaşam çok güç. Yok, o kadar değil. Ancak bir sosyal sigorta kartına ihtiyacınız olacak. Sonra FBI size bazı sorular sorar. Hem ülkede kaçak olarak bulunuyorsunuz. Aman yarabbim, siz bunu yaşamak mı diyorsunuz? Dinleyin, bir fikrim var. Morneal'ın bir sigorta kartı var. 2 yıl önce birkaç hafta çalışmıştı. Şu çekmecede de doğum belgesi ve diğer kartları var. Niçin onun yerini almayasınız? Ama nasıl olur, anası babası dostları yok mu? Ailesi yaşamıyor. Arkadaşlarına gelince de benden başka kimse yok. Eminim altından kalkarsınız. Sakal uzatıp boyayın. En zoru hayatınızı kazanmak olacak. Bildiğiniz hiçbir şey henüz gerçekleşmedi çünkü. Ceketimin yakalarına sarıldı. Resim yapabilirim. Hep bunu hayal ettim. Yeteneğim yok biliyorum ama henüz bilinmeyen stiller ve grafik yenilikler biliyorum. Bunlar yeter bana. 3. sınıf bir ressam olabilirim belki de. Evet, bunlar yeterliydi. Hem de 1. sınıf bir ressam oldu. Glasgow Morneal Matvey, zamanımızın en büyük sanatçısı ve en mutsuzu. Glasgow son sergisinde, ''Bu insanların nesi var? Bana niye böyle iltifat ediyorlar? Bende bir gram yetenek yok. Bütün eserlerim 2. elden zaten. Orijinal bir şey yapmak istedim. Bana ait bir şey ama o kadar Matvey'e boğulmuşum ki istesem de başka bir şey yapamıyorum. Şunlara bak.'' ''Kimin öyleyse bunlar?'' diye sordum. ''Matvey'in tabii ki.'' Acı acı şöyle ekledi. Zaman paradoksunun imkansız olduğunu savunduk hep. Bu konuda kitaplıklar dolusu yazı yazıldı. Zaman uzmanları mesela bir tablonun gelecekteki reprodüksiyonundan kopyalanmasının imkansızlığını savunurlar. Çünkü o tablonun ressamı olmaz o zaman. Ya ben ne yapıyorum? Oturmuş bu kitabı kopyalıyorum. Ona gerçeği söylemeyi çok isterdim. Gerçekten değerli biri olduğunu. Hele Matvey'e kıyasla, ama yapamam. Görüyor musunuz olanı? Olanca gücüyle tabloları kopya etmemeye çalışıyor. Bunun için acı çekiyor. Kitaptan konuşulmasını bile istemiyor. Hatta kitabı unutmuş bile. Ama bu beni şaşırtmıyor. O gerçek Morneal Matvey ve zamanda hiçbir paradoks yok. Ama tabloları kopyalamayıp kendisinin yaptığını söylesem zaten azıcık olan kendine güvenini de yitirirdi. Bırakıyorum kendini sahteci sansın. Oysa ne büyük bir sanatçı o. Hadi tasalanmayın diyorum. Önemli olan yapıtlarınızın satması. Yazan William Ten, çeviren Suavi Kendiroğlu, 1991 Tarabya. William Ten 1920'de doğdu. Gerçek adı Philip Cluster. Yazmaya 1946'da başladı. Çoğu önemli yazarlarından olduğu Galaxy dergisinde 50'li yıllarda olmak üzere 50 öyküsü yayınlandı. Mizah anlayışı ve alaycılığı ile birlikte eserlerinde hüznü dışlamaz. 1959'dan beri çok ender öykü yayınlamıştır. Uzun yıllar Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nde bilim kurgu yazarlığı eğitimi vermiştir. 1968'de İnsanlar ve Canavarlar adlı bir romanı yayınlanmıştır. Ayrıca bilim kurguda çocuğun yerini ele alan Harika Çocuklar adlı bir antolojisi de vardır. Babamın Kitaplığı, bir podcast. Hazırlayan ve sunan Suavi Kendiroğlu.